Ayrım 23.
Devletin adının Türk Devleti değil de Türkiye Devleti olması anlamlıdır. Ulusal Kurtuluş Savaşı esas olarak Türk milliyetçilerinin damgasını taşımakla birlikte Türk olan ve olmayan unsurların anti-emperyalist birliğini temsil ediyordu. Erzurum ve Sivas Kongreleri belgeleri başta olmak üzere pek çok tarihsel kaynakta bu birlik zaman zaman İslam ekseriyeti, bil cümle ana sırrı, unsurlar, İslamiye gibi terimlerle de ifade olunmuş, bunların öz kardeşliği vurgulanmıştı. Bu bakımdan Türkiye Devleti ibaresi, etnik kökeni, dili ve kültürü ne olursa olsun belli bir siyasal coğrafya, misak-ı milli sınırları içinde yaşayan insanların siyasal birleşmesinin en üst noktası olan yeni devleti bütün kucaklayıcılığıyla ifade ediyordu. Türkiye Devleti deyiminin kökeni üzerinde de durmak gerekir. 1918 Kasım ayı başında Kars İslam Şurası ile Elviye-i Selase'de başlayan iktidarlaşma olayı devletleşmeye dönüşerek ilkin Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti Muvakkate-i Milliyesine sonra da Hükümeti Cumhuriyesine hayat vermişti. Bu devletçiliğin anayasası durumundaki Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 8. ve 9. maddelerinde Türkiye, Türkiye devletinden söz ediyor ve mini devletin kaderini onunkiyle birleştiriyordu. Oysa o tarihte bu adı taşıyan bir devlet yoktu. Mustafa Kemal Paşa daha Anadolu'ya bile geçmiş değildi. Var olan Devlet-i Osmaniye idi ki kastedilen de bu değildi. Türkiye Devleti deyimi burada bilgece bir önsezi ve öngörüyle kullanılmıştı ve Anadolu topraklarında kurulması arzulanan devleti kastetmekteydi. İşte şimdi 2 yıl sonra gerçekleşen de buydu. BMM icra vekilleri heyetiyle Encümen-i Mahsus'un Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun layihalarında Türkiye Devleti ibaresi yoktu. Daha da çarpıcı bir isimlendirme yapılmış, Türkiye Halk Hükümeti denmişti. Bu da dönemin halkçı ve sosyalizan rüzgarlarını yansıtıyordu. Türkiye Devleti deyiminin TK'ye Rıza Nur'un önerisi üzerine girdiği anlaşılmaktadır. Fakat asıl Kars'taki devletçiliğin Cumhuriyet ilanındaki kıdeminin ötesinde Ankara'da kurulan rejime hem anayasasının Teşkilat-ı Esasiye Kanunu hem de devletinin adı Türkiye Devleti bakımından isim babalığı yaptığı söylenebilir. 2. Egemenlik. TK'nin bir başka devrimci özelliği egemenlik hakkı konusundadır. Osmanlı anayasacılığı bu hakkın sahipliği konusunda kökten bir dönüşüm gerçekleştirmiş değildi. 1876 sisteminde monarşik egemenlik anlayışı korunmuştu. 1909 değişiklikleri öncesinde ve sırasında hakimiyeti milliye ilkesi, meclis kararları başta olmak üzere bir takım siyasal belgelerde dile gelmiş, egemenlik hakkı padişah ile millet arasında paylaşılır olmuştu. Şu var ki 2. Meşrutiyet anayasal metinleri millet egemenliğini açıkça tanımış değildi. İşte TK'nin hakimiyet bila kaydü şart milletindir diye başlayan 1. maddesi egemenlik hakkını monarktan alıp kayıtsız şartsız bir şekilde millete vermesi bakımından Osmanlı-Türk anayasacılık tarihinde keskin bir dönüm noktasıdır. O tarihten bu yana ulusal egemenlik ilkesi anayasacılığımızın temel taşıdır. 1921'de bir anayasa ile egemenlik hakkının kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edilmesi, monarşik egemenliğin, monarşinin ve Osmanoğulları soyuna ait sayılan saltanat hakkının da reddi demekti. TK'de Madde-i Münferide ve Nisab-ı Müzakere Kanunu eliyle saltanat ve hilafet kurumlarına yapılan dolaylı yollama dışında bunlarla ilgili bir düzenleme ve tanıma yoktur. Böylece egemenliğin millete ait olduğunun ilanı saltanat ve hilafetin yok sanması anlamına gelmekteydi. Ancak bu gerçeğin adının konabilmesi için Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmasını beklemek gerekecektir. Kurtuluştan sonra çıkarılan bir heyeti umumiye kararında bu durum şöyle dile getirilmiştir. Türk milleti saray ve babealinin ihanetini gördüğü zaman Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ısrar ederek onun 1. maddesiyle hakimiyeti padişahtan alıp bizzat millete ve 2. maddesiyle icraî ve teşrii kuvvetleri onun yedi kudretine vermiştir. 7. madde ile de harp ilanı, sulh akdi gibi bütün hukuki hükümraniye milletin nefsinde cem eylemiştir. Binaenaleyh o zamandan beri eski Osmanlı İmparatorluğu tarihe intikal edip yerine yeni ve milli bir Türkiye Devleti, yine o zamandan beri padişahlık merfu kaldırılmış olup yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi kaim olmuştur. Aslında egemenlik hakkını millete veren TEK değildir. 1918-1920 döneminde milletin kendisi bu egemenliği eline almıştır. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçmesinden önceki tarihlerde ya da bu tarihten sonra Kemalist önderliğin etkisi dışında oluşan yerel bölgesel kongre hareketleri irade-i milliye adına ortaya çıkmışlar, milletin ya da bölge halkının siyasal kaderini belirleme hakkını kendilerinde bulmuşlardı. Mustafa Kemal eksenli ulusal önderlik hareketi de Amasya Tamimi ile başlamak üzere daha sonra Erzurum ve Sivas kongreleri kararlarıyla millet egemenliği ilkesini kuvvetle vurgulamıştır. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır şeklinde Amasya Tamimi'nin madde 3, ardından Erzurum ve Sivas kongreleri beyannameleri madde 2, irade-i milliyeyi hakim kılmak esasında birleşmişlerdi. Egemenlik hakkının kullanılışı bakımından da 1921 Anayasası'nın getirdiği ilginç bir düzenleme vardır. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bildiren hüküm madde 1 şöyle devam etmektedir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir, dayalıdır. Bu hüküm ve özellikle buradaki bizzat ve bilfiil idare vurgulamaları doğrudan demokrasi çağrışımları uyandırmayacak türden değildir. Egemenlik hakkının sahipliği konusundaki köklü dönüşümden sonra bu hakkın kullanılışı bakımından da yepyeni bir anlayışla karşı karşıya bulunduğumuz açıktır. Bu yorumu besleyen ve birbirini tamamlayan iki olguya değinmek gerekir. Birincisi, Kemalist önderliğin öncesinde ya da dışında oluşan yerel bölgesel kongreler ile bu önderliğin damgasını taşıyan bölgesel ve ulusal kongrelerde bölge halkları ya da ulus, Osmanlı Devleti kurumlarına rağmen seçtikleri kongre delegeleri eliyle mukadderatlarını bizzat ve bilfiil elde etmeye zaten başlamışlardı. 1921 Anayasası bu durumu saptamış ya da kastetmiş sayılabilir. İkinci anlamlı husus doğrudan doğruya 1921 Anayasası'ndan çıkmaktadır. TEK ileride ele alınacağı gibi vilayet ve nahiye şuraları öngörmektedir. Gerçi bunlar da doğrudan demokrasi değil, temsili yerel demokrasi kurumlarıdır. Ayrıca bunların muhtariyeti, özerklik tanınmış olmakla birlikte bu özerklik idari alanla sınırlıdır. Halkın mukadderatını ilgilendiren siyasal bir yönü yoktur. Fakat yerel temsili kurumlar eliyle vilayet ve nahiyeler halkının yönetime katılma hakkının hiçbir Osmanlı Türk Anayasası'nda o gün bugün bunca geniş tutulmadığı hesaba katılırsa TEK'nin birinci maddesindeki hükmün bu durumla da ilgili olduğu düşünülebilir. Ancak gerçek şudur ki TEK doğrudan ya da yarı doğrudan demokrasiyi değil, temsili demokrasiyi benimsemiştir. Büyük Millet Meclisi milletin yegane ve hakiki mümessilidir. Madde 2. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Madde 3. Anayasa görüşmeleri sırasında önerilen referandum ve halkın kanun teklifi kurumları kabul görmemiştir. Meclisin fesli kurumuna yer verilmemesi de sadece kuvvetler birliği ve meclis hükümeti sisteminin seçilmiş olmasından değil, aynı zamanda saf temsil anlayışından dolayıdır. 1921 Anayasası döneminde egemenliğin BMM tarafından temsil olunduğunu bildiren bir başka hukuk metni, BMM'nin 1-2 Kasım 1922 tarihli ve 308 sayılı heyeti umumiye kararıdır. Bu karar, daha başlığından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuki hakimiyet ve hükümraniğinin mümessili hakikisi olduğuna dair heyeti umumiye kararı, BMM'nin milletin egemenlik ve hükümranlık hakkının mümessili hakikisi, gerçek temsilcisi olduğunu ifade etmiştir. Karar metninde de Türkiye halkının Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile egemenlik ve hükümranlığını TBMM'nin manevi kişiliğinde temsile ve bilfiil istimale fiilen kullanmaya karar verdiği yazılıdır. Demek oluyor ki halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi, BMM eliyle bu işi yapması anlamına da gelmektedir. TEK, milli egemenlik anlayışıyla birlikte halkçılık ilkesini kendine felsefi temel seçmiştir. Bu ilke özellikle halk idaresi ya da demokratik yönetim anlamında kullanılmaktaydı. BMM'nin yanı sıra ileride değinilecek olan yerinden yönetim kurumları niteliğindeki şuralar bu sistemin yerel organizmalarıydı. 1921 Anayasası'na başlangıç oluşturan halkçılık programı ile bunun encümenden geçmiş biçiminde rejimin adı Türkiye Halk Hükümeti olarak konulmuştu. Mustafa Kemal de halkçılık programından itibaren halk idaresi ve halkçılık deyimlerini cumhuriyet sözcüğü yerine kullanmıştı. Halkçılık laik bir egemenlik teorisi anlamına geliyordu ve Mustafa Kemal tarafından hükümetlerin halkın eline geçmesi şeklinde tanımlanıyordu. 3. Kuvvetler Birliği ve Meclis Hükümeti. TEK, icra kudreti ve teşrii selahiyeti milletin yegane ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisi'nde tecelli ve temerküz eder. Madde 2 hükmüyle Kuvvetler Birliği ilkesini açıkça benimsemiştir. Böylece MMM, kuruculuk ve yasama yetkilerine ek olarak yürütme yetkisine de kuşanmıştır. Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti, Büyük Millet Meclisi hükümeti unvanını taşır diyen 3. madde hükmü de bunu pekiştirir. İdare olunur ibaresinin yürütme ve idare işlemlerini de kastettiği açıktır. Yürütme işlerini meclis adına görmek için oluşturulan kurul bile meclis bağlantılı bir adla isimlendirilmiştir. Büyük Millet Meclisi Hükümeti. Ayrıca BMM yasaları yürütme işini de kendi üstünde saymaya devam etmiştir. Hemen bütün yasalarda iş bu kanunun icrasında BMM memurdur hükmüne rastlanır. Bu sistemde icra vekilleri heyeti BMM'den doğan, ona bağımlı ve onun denetimi altında çalışan bir kuruldur. Daha 1921 anayasası yokken BMM bir kararla onu yaratmıştı. Kuvve-i İcraiye Teşkiline karar verildi. Yani heyet doğumunu bir anayasaya, geleneğe ya da monark buyruğuna değil, meclis iradesine borçluydu. 1921 anayasasına göre de bu heyet, BMM tarafından özel kanununa göre seçilen üyelerden oluşur. Bunlar içlerinden birini kendilerine reis seçerler. Ancak meclis reisi icra vekilleri heyetinin yine doğal başkanıdır. Bu heyet BMM'den ayrı ve bağımsız bir organ olmayıp meclisin bir uzvu, organı durumundadır. Çünkü Büyük Millet Meclisi hükümetin inkısam ettiği devairi, bölündüğü daireleri bizzat kendi seçtiği vekiller vasıtası ile idare eder. Meclis icra-i hususat için vekillere veçe, yön tayin ve ledel hace gerektiğinde bunları tebdil eder. Madde 8-9. Meclisin kendi üyeler arasından seçtiği vekiller aracılığıyla yürütme işlerini gördürmesi, bunları yönlendirmesi ve denetlemesi, gerektiğinde azledip yerlerine yenilerini seçebilmesi, bütün bunlar Kuvvetler Birliği ve Meclis Hükümeti'nin tipik göstergeleridir. Bu sistemde 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı Büyük Millet Meclisi icra vekillerinin sureti intihabına dair kanun gereği icra vekilleri arasında çıkacak uyuşmazlıkları da BMM çözer. Madde 4. Nitekim 1921 sonbaharında bir komutanın Nurettin Paşa yargılanıp yargılanmaması konusunda icra vekilleri heyetiyle Mustafa Kemal Paşa ve onun görüşüne atılan Fevzi Çakmak Paşa tarafından çıkan uyuşmazlık meclis tarafından çözüme bağlanmıştır. Bu koşullar altında icra vekilleri heyetinin parlamenter rejimlerdeki kabineler gibi dayanışmalı, mütesanit bir kurul olabilmesi imkansız değilse bile zordur. İcra vekilleri heyeti sürekli toplanık olan BMM'nin çalışma süresini kısaltma, onun tatil ya da feshetme yetkilerine de elbette sahip değildir. Meclisin sürekliliği ilkesi zaten büyük çapta BMM'nin yürütme işlerinin de asıl sahibi olmasının zorunlu bir sonucudur. İlk olarak Nisab-ı Muzakere Kanunu'nda ifade edilen bu ilke tek ile pekiştirilmiş, mevcut BMM'nin amacının gerçekleşmesine kadar müstemirren müçtemi, sürekli toplanık olması kuralı anayasallaştırılmıştır. Maddi münferide. Meclis hükümeti sisteminde kural olarak devlet başkanlığı yoktur ya da istisnai olarak varsa bile İsviçre yalnız dekoratif bir makam olup devleti temsil etmekten ibaret bir rol oynar. 1921 sistemi devlet başkanlığı makamını öngörmemekte, meclis hükümeti sisteminin özelliklerinden birini daha taşımaktadır. Ama bunun asıl nedeni meclis hükümeti sistemi şablonuna uymak gibi teorik bir tasadan çok pratik zorunluluklardır. Monarşinin başında bir devlet başkanı varken Anadolu'daki rejimin devlet başkanlığı yaratması saltanatçıları fazlasıyla gocundurur. Bu ise ulusal safları bozardı. Nitekim bu tedirginliğin kalkmasından sonra Cumhuriyet ilan edilip devlet başkanlığı makamı yaratılacaktır. TYK anlaşma yapma yetkisini düzenlerken de Kuvvetler Birliği ve Meclis Hükümeti sistemine uygun davranmıştır. Şöyle ki muahede ve sulh akdi gibi hukuki esasiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Madde 7. Muahede akdi terimi ilk hazırlıktan anlaşmanın yürürlüğe girmesine kadar olan bütün aşamaları görüşme, imza ve onaylama kapsar. TYK bütün bu yetkileri BMM'de toplamıştır. Bu dönemde anlaşmaların görüşülmesine BMM daima kendi üyeleri arasından seçtiği kimseleri memur etmiştir. Anlaşmaların hemen hemen hepsi BMM tarafından kanunla kabul ve tasdik olunmuştur. İstisnai olarak temsilcilerin akt etmiş olduğu anlaşmalar da yine BMM tarafından akt edilmiş sayılmıştır. Çünkü sistemin Kuvvetler Birliği ve Meclis Hükümeti gereği budur. Meclis tarafından ve meclis içinden seçilen mümessillerin iradesi BMM'nin iradesi olarak kabul ve işlem görmektedir. Yargı kuvveti bakımından durum nedir? Kuvvetler Birliği ilkesi yargı erkinin de BMM'nin yetkileri arasında yer aldığı anlamına gelir mi? Yargı konusu TYK tarafından ele alınmamıştır. Bunun tek ve küçük istisnası nahiye şuralarının ve idare heyetlerinin kazai, yargısal yetkilerinden söz eden ama bunların neler olduğunu açıklamayan hükümdür. Madde 20. Nahiye şuraları gibi bu hükmün de uygulama alanı bulmadığı belirtilmelidir. Bu durumda yukarıki sorunun cevabını anayasada değil, uygulamada aramak gerekir. 1921 Anayasası ve Milli Mücadele döneminde yargı yetkisini de meclise ait sayan bir görüş egemendi. İstiklal mahkemelerinin kuruluşu buna dayanıyordu. Üyeleri meclis tarafından ve mebuslar arasından seçilen bu mahkemeler, Kuvvetler Birliği ve Meclis Hükümeti sisteminin bir gereği olarak sunulmuştu. Nitekim İstiklal Mahkemeleri kurulmasına ilişkin kanunun No. 21 tasarısı ile ilgili Müdafaa-i Milliye Encümeni mazbatasında bu mercilerin kurulması halkın doğrudan doğruya meclisimizce bilumum unsuruna vaziyet edilerek meclisimizin kuvve-i icraiye itibariyle olan alakasını temin gerekçesine dayatılmıştı. Benzeri görüşler mebuslarca da dile getirilmiştir. Görülüyor ki TYK daha sonraki 1924 Anayasası'nın meclis görüşmelerinde bir üyenin Ağaoğlu Ahmet Bey kullanacağı deyimlerle 1. Büyük Millet Meclisi'ne diktatörlük hukuku vermişti ve hatta bu diktatörlük hukukunu kendisi bizzat ilan etmişti. Burada iki soruyla karşılaşmaktayız. Bu ihtiyaç nereden kaynaklanmaktadır? Meclisin yetkileri gerçekten sınırsız mıdır? Kuvvetler Birliği ve Meclis Hükümeti sistemlerinin seçilmesinde düşünsel yakınlıkların büyük payı vardı. Fransız devrimi, Rousseau ve benzerleri. Ancak bu seçimi doğuran pratik nedenler daha az önemli değildir. Bir kere bu ilkelerin kabulü ulusal kurtuluş potansiyelini bir tek kurum ve organda birleştirmekle enerji tasarrufu sağlıyor ve başarı şansını artırıyordu. Güçler Birliği yepyeni bir devletin kurulmasına doğru da elverişli bir basamaktı. Bütün yetkiler bir kez BMM'de toplanınca kurtuluştan sonra artık ne padişaha, ne onun hükümetlerine, ne de eski devlete gerek kalacaktı. Kuvvetler Birliği ve Meclis Hükümeti sistemi, bir yandan bağımsızlık için savaşanlara ulusal siyasal birlik olanağını sağlarken, öbür yandan da saltanatın yıkımını kolaylaştıracak hüküm zeminini kuruyordu. Meclise bunca yetki verilmesinin başka taktik ve politik nedenleri de vardı. Bunlar meclisteki kümelenmelere göre değişiyordu. Mustafa Kemal ve yakın çevresi meclisin üstünlüğünü savunuyorlardı. Çünkü bu yolla padişahın yerini alabilecek bir yürütme organı başkanına da ihtiyaç kalmıyordu. Padişahlık kaymakamlığına gerek olmadığının ve vurgulanması bununla ilgiliydi. Mustafa Kemal'in muhalifleri ya da rakipleri de meclis üstünlüğünü savunmaktaydı. Çünkü bunlar da bu yolla Mustafa Kemal'in gücünü frenlemek, diktatörleşmesinden duydukları korkuyu gidermek olanağını buluyorlardı. BMM'nin yetkilerinin gerçekten uçsuz bucaksız olup olmadığı sorusuna gelince, bir kere meclis her şeyden önce varlık nedeni ve amacı ile sınırlıdır. Birinci BMM açısından duruma bakıldığında bu sınırlılık süre açısından bir sonuç yaratır. Şöyle ki, meclisin işlevi gayenin husuline kadardır. Bu amaca ulaşıldığında, meclis üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu ile karar verildiğinde yeni seçimlere gidilecektir. Maddi münferide. Öte yandan BMM bir takım üstün hukuk kural ve usullerine de uymak zorundadır. TK'ye göre kanun ve nizamların oluşturulmasında zamanın ihtiyaçlarına en uygun fıkıh ve hukuk hükümleriyle usul kuralları esas alınır. Madde 7. Bu hüküm meclis görüşmelerinde metne eklenmiş olup asıl kaynağını 1909 Anayasa değişikliklerinde madde 118 bulmaktadır. Nihayet güçler birliği ve meclis hükümeti ilkelerinin pratikte hayli sınırlı kaldığı söylenebilir. Bu konu ileride uygulama başlığı altında ele alınmıştır. 4. Yerinden yönetim. 24 maddeli kısa bir anayasa olan TEK, 14 maddesini yani yarıdan fazlasını taşra yönetimine, özellikle de yerinden yönetim ve yerel yönetim ilkelerine ayırmıştır. Madde 11-23. Buna yerel katılım ve yerel demokrasi adını vermek yanlış olmaz. İdare başlığını taşıyan tek maddelik bölümde Türkiye'nin coğrafi durumu ve iktisadi ilişkileri açısından vilayetlere, vilayetlerin kazalara, ilçe bölündüğü, kazaların da nahiyelerden bucak oluştuğu belirtilmiştir. Madde 10. Burada ülkenin adı olarak Memalike Osmaniye KE madde 22 terimi yerine ulusal yurt ve anavatan anlamına gelen Türkiye sözcüğünün kullanılmış olması son derece anlamlıdır. TEK zaten yeni bir devlet kurulduğunu ilan etmiş ve bunun adını Türkiye Devleti koymuştu. Şimdi de ülkenin topraklarını Misak-ı Milliye özgü ulusallık anlayışına uygun olarak belirlemekte ve Türkiye olarak adlandırmaktadır. Devlet ve ülke adlarındaki anlamsal ve terimsel değişme, yeni devlet ve ülke kavrayışına da işaret etmektedir. Çok uluslu feodal imparatorluk ve toprakları anlayışından, ulusal devlet, ulusal yurt ya da anavatan anlayışına geçiş bunun özüdür. Bu süreç ulus devletin de doğumunu haber verir. Geçerken hatırlatalım ki Kars'ta kurulan devletin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda TEK'den 2 yıl önce Osmanlı Devleti topraklarına Türkiye denmişti. Vilayet başlıklı sonraki bölüm 4 maddeden oluşmaktadır. Madde 11-14. Vilayet denen idari birim manevi şahsiyet ve muhtariyete özerklik sahiptir. BMM'nin koyacağı yasalar çerçevesinde efkaf, medreseler, maarif, sağlık, iktisat, tarım, bayındırlık ve sosyal yardımlaşma işlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi vilayet şuralarının yetkisi içindedir. Ancak iç ve dış siyaset, şeriye, adliye ve askeriye ile ilgili konular, uluslararası ekonomik ilişkiler ve birçok vilayeti ilgilendiren hususlar merkezi yönetimin yetki alanındadır. Madde 11. Vilayet şuraları vilayetler halkınca seçilen üyelerden oluşur. Şuraların toplantı dönemi 2 yıl, toplanma süreleri yılda 2 aydır.